Ayrım 2. Doğudan uzakta Amin Maluf, sayfa 23. İkinci gün, birinci bölüm. Murad'ın eşi adamı sabah çok erken cep telefonundan aradı. Onu hala Paris'te sandığı için hiçbir girişe gerek görmeden, hatta alo bile demeden kupkuru bir sesle şunu söyledi: "Seni bekleyemedi." O da henüz loştu. Adamın ağzından ıslık gibi bir küfür çıktı. Sonra kadına geceden beri şehirde olduğunu, isteği üzerine onu görmek için koşup geldiğini bildirdi. Ama kadın hızını alamadan bir kez daha yineledi: "Seni bekleyemedi." Kelimesi kelimesine aynı cümle. Ama ton değişik, bu kez suçlama yok. Hüzün, öfke ve belki adama karşı bir parça şükran. Adam bir iki nezaket cümlesi mırıldandı. Bunu hattın iki ucunda birkaç saniyelik bir suskunluk izledi. Neden sonra dul kadın sadece "teşekkür ederim" dedi. Başsağlığı dileklerine nazikçe cevap verir gibiydi. Sonra nerede kaldığını sordu. "Sana bir araba gönderiyorum. Tek başına yolu bulamazsın." Adam karşı çıkmadı. Sokaklarında levha, numara, kaldırım bulunmayan, semtlere binalara da sahiplerinin isimlerinin verildiği bu şehirde artık yolunu kolay kolay bulamayacağının o da farkındaydı. 21 Nisan Cumartesi. Tanya siyahlara bürünmüş bile, burun deliklerine pamuk tıkanmış Murat, kırışıksız çarşafın altında uslu uslu yatıyor. Hastanenin bir kanadı, iki bitişik oda, bir salon, bir balkon tamamen ona ayrılmış. Klinik tepeden tırnağa mermer ve kafur. Ölürken sahipsiz kalmamak için uygun bir yer. Yatağın ayak ucunda ayakta duruyorum ve ağlamıyorum. Ölünün önünde başımı eğiyorum. Gözlerimi kapıyorum. Hareketsiz durup bekliyorum. Düşüncelere daldığımı sanıyorlardır herhalde ama zihnim bomboş. Daha sonra dalacağım tefekküre. Ölüp gitmiş arkadaşlığımıza dair anılarımı çağıracağım. Bir zamanların muradını tahayyül etmeye daha sonra uğraşacağım. Ama orada ölünün huzurunda hiçbir şey yok zihnimde. Arkamdan ayak sesleri işitir işitmez fırsatı kaçırmayıp yerimi bırakıyorum. Tanya'ya doğru yürüyorum. Onu kollarıma alıp kısacık bir an göğsüme bastırıyorum. Sonra gidip salonda oturuyorum. Tam salon denemez aslında. Üç kahverengi deri koltuk, üç açılır kapanır iskemle, bir kahve makinesi, maden suyu şişeleri, sesi kısılmış bir televizyon. Ama klinikte bu bir lüks sayılır. Siyahlar içinde dört kadın ve tıraşlı bir yaşlı adam gelmiş bile. Onları tanımıyorum. Başımla bir selam verip boş olan tek koltuğa çöküyorum. Hala düşüncelere dalmadım ve aklımdan hiçbir şey geçmiyor. Sadece duruma uygun bir çehre takınmaya çalışıyorum. Birer heyet gibi başka insanların da gelmeye başladıklarını görünce ayağa kalkıyorum. Ölünün önünden bir kez daha geçiyorum. Tanya'yı bir kez daha öpüp kulağına "daha sonra görüşürüz" diye mırıldanıyorum. Arkamdan kovalıyorlarmış gibi adımlarımı hızlandırarak klinikten çıkıyorum. Kendimi yeniden sokakta yoldan geçenlerin arasında tek başıma, gürültü patırtının içinde dingin bir halde bulduğumda ancak o zaman düşüncelerim ölüm döşeğinde bırakıp çıktığım adama yöneliyor. Sohbet kırıntıları, gülüşmeler, görüntüler geliyor aklıma. Dosdoğru yürürken bin bir farklı şey düşünüyor ama hiçbirine takılıp kalmıyorum. Bir taksinin kornası beni gerçeğe geri döndürüyor. Başımla "evet" diyorum, kapıyı açıyorum, şoföre otelimin ismini söylüyorum. Adam benimle İngilizce konuşuyor. Bu da beni hem gülümsetiyor hem de sinirlendiriyor. Benim de ana dilim olan kendi dilinde cevap veriyorum. Ama kuşkusuz bir parça aksanım var. Göçmen İzzet'i nefsimi yaraladığı için kendini affettirmeye uğraşan şoför, ülkeye ve yöneticilerine verip veriştiriyor. Zamanında çekip gitme akıllılığını gösterenlere de övgüler düzüyor. Adam kibarca baş sallamakla yetindi. Konu ilgi alanına girdiği için başka koşullarda olsa sohbete katılırdı. Ama şimdi bir an önce yalnız kalmak, odasında yalnız kalmak, artık bir daha hiç konuşamayacak olanla hatıraları içinde yalnız kalmak istiyordu. Odasına girer girmez yatağa uzandı ve uzunca bir süre sırtüstü yattı. Sonra doğruldu, not defterini açtı, birkaç satır karaladı. Sonra yepyeni bir ikinci defter açar gibi öbür ucundan başlamak için ters çevirdi. yeni beyaz sayfanın tepesine normalde tarihi kaydettiği yere bir girizgah, belki de dua niyetine in memoriam yazdı ve bir sonraki sayfaya geçti. Murat, reddettiğim arkadaşım. Barışmaya fırsat bulamadan ölüm bizi ayırdı. Bu biraz benim, biraz onun, biraz da ölümün hatası. Aramızdaki bağları tam yeniden örmeye başlamıştık ki ölüm onu ansızın susturdu. Ama bir anlamda barışma gerçekleşti. O beni yeniden görmek istedi, ben de ilk uçağa atladım ama ölüm benden önce yetişti. Düşününce belki de böylesi daha iyi oldu diyorum. Ölümün de kendine has bir bilgeliği var. Bazen kendinden çok ona güvenmek gerek. Geçmiş arkadaşım bana ne söyleyebilecekti? Yalanlar, çarpıtılmış gerçekler. Ben de ölüm döşeğindeki bir adama karşı acımasız davranmamak adına söylediklerine inanıp onu affetmiş gibi yapacaktım. Gecikmiş kavuşmamızın ve karşılıklı bağışlamalarımızın bu koşullarda ne değeri olacaktı ki? İşin aslı hiçbir değeri olmayacaktı. Her şeyin bu şekilde olup bitmesi bana daha edepli, daha saygın geliyor. Murat son saatlerinde beni görme ihtiyacı duydu. Ben aceleyle yetişmeye çalıştım, o da ölmekte acele etti. Burada geçmişte kalmış dostluğumuzu şereflendiren bir parça manevi zarafet var. Bu son söz benim açımdan tatmin edici. Öteki dünya diye bir şey varsa ileride erkek erkeğe oturup ne düşündüğümüzü birbirimize anlatacak zamanı buluruz nasıl olsa. Ölümden sonra hiçlikten başka bir şey yoksa o zaman da biz fanilerin tartışmalarından pek kıymeti harbiyesi kalmayacak demektir. Onun ölümüne tanık olan şu günde onun için ne yapabilirim? Sadece adabın bana yapmamı emrettiği şeyi, onu mahkum da etmeden, günahlarını da bağışlamadan, dinginlik içinde hatırasından söz etmek. O ve ben çocukluk arkadaşı değildik. Aynı ülkede, aynı bölgede ama farklı çevrelerde büyümüş, ancak üniversitede tanışmıştık. Ama ilk yılımızın henüz ilk günlerinde gerçekleşen hızlı bir tanışmaydı bu. Dostluğumuz bir akşam buluşmasıyla başlamıştı. Sanıyorum 15 kişi kadardık. Erkeklerin sayısı kızlardan biraz daha fazlaydı. Listeyi şimdi çıkarmaya kalksam mutlaka birkaç kişiyi unuturum. O ve ben vardık. Tanya vardı tabii. Henüz karısı değildi ama çok geçmeden olacaktı. Albert, Naim, Bilal ve güzel Semi vardı. Ortaklar ayrılmaz ikili veya sadece iki Ramz gibi lakaplar takılan Ramzi ile Ramiz vardı. Elimizde kadeh, yüreğimizde isyan, üniversite yaşamına adım atıyorduk ve artık yetişkin olduğumuzu sanıyorduk. En yaşlımız 23'ündeydi. Ben 17,5 ile en gençleriydim. Murat benden 2 yaş büyüktü. Ekim 71'di. Onun evinin taraçasındaydık. Gündüz denizin, gece de şehir ışıklarının seyredilebildiği çok büyük bir taraçaydı. O akşamki bakışlarını hala hatırlıyorum. Kamaşmış doygun gözler. Bu ev onundu. Ondan önce babasına, dedesine, büyük dedesine, hatta yapımı 18. yüzyıl başına uzandığına göre daha önceki atalarına ait olmuştu. Benim ailemin de eskiden Cebel'de güzel bir evi vardı. Ama bizimkiler için orası bir yuva ve mimari bir bildirgeydi. Onun ailesi içinse bir vatan söz konusuydu. Murat orada her zaman bir ülkenin kendilerine ait olduğunu bilen, insanlarınkini andıran bir tür bütünlük duygusu içinde yaşamıştı. Bense 13 yaşımdan beri her yerde kendimi bir konuk gibi hissetmiştim. Çoğunlukla kucaklanarak karşılanan, bazen sadece hoş görülen bir konuk. Ama hiçbir yerde %100 hak sahibi bir sakin gibi görememiştim kendimi. Kimseye benzemez, çevreye uyumsuz, ismim, bakışım, hal ve davranışlarım, aksanım, gerçek veya varsayımsal aidiyetlerim, iflah olmaz derecede yabancı, hem doğduğum toprakta hem de daha sonra sürgünde. O akşam bir ara Murat uzaklara bakmaya devam ederken sesini yükseltmişti. Benim en iyi dostlarımsınız, bu ev artık sizindir, hayat boyu. Şakalaşmalar, laf atmalar, kahkahalar yükselmişti. Ama bütün bunlar duyulan heyecanı gizlemek içindi. Murat daha sonra kadehini kaldırmış, içindeki buzları çınlatmıştı. Son sözlerini yankı verir gibi hep bir ağızdan tekrar etmiştik. Hayat boyu. Bazılarımız bağırarak, bazılarımız mırıldanarak, sonra birlikte içkilerimizi yudumlamıştık. Gözlerim buğulanmıştı. Bugün bile o anı düşündüğümde yeniden buğulanmalarına engel olamıyorum. Heyecandan, hasretten, hüzünden, öfkeden. O kardeşlik anı meğer ömrümün en güzel anı olacakmış. Sonra oradan savaş geçti. Hiçbir ev, hiçbir hatıra hasarsız kalamadı. Her şey çürüdü. Arkadaşlık, aşk, adanmışlık, akrabalık, inanç, sadakat, hatta ölüm. Evet, bugün ölüm bile bana kirlenmiş, bozulmuş gibi geliyor. O akşam deyip duruyorum. Elverişli bir kısaltmadan başka bir şey değil bu. Tanıştığımız dönemde sayısız akşam yaşanmıştı. Bunlar şimdi belleğimde iç içe geçip tek bir akşam oluşturuyorlar. Bazen bana o dönemde sanki sürekli birlikteymişiz, ailelerimizin yanına arada bir kısa molalar için uğrayan uzun saçlı bir güruhmuşuz gibi geliyor. Gerçek bu değildi tabii ama bende kalan izlenim böyle. Bunun nedeni herhalde yoğun anları, büyük olayları birlikte yaşamamızdı. Bunlara birlikte seviniyor, birlikte öfkeleniyor ve en önemlisi onları birlikte tartışıyorduk. Tanrım, tartışmayı, görüşler ileri sürmeyi ne çok seviyorduk. Haykırışları, ağız dalaşlarını. Ama soylu dalaşmalardı bunlar. Fikirlerimizin olayların seyri üzerinde bir ağırlığı olabileceğine içtenlikle inanıyorduk. Üniversitede ayrıntılarda dolanan ve bitmek bilmeyen kelime oyunlarımızla alay etmek için bize Bizanslılar yaftasını yapıştırmışlardı. Biz ise maksadı incitmek olan bu nitelemeyi kasıla kasıla benimsemiştik. Hatta bu adı taşıyan bir kulüp kurulması bile söz konusu oldu. Bunu sonu gelmez bir biçimde tartıştık. Öyle ki Bizantinizmimizin kurbanı olan kulüp asla gün yüzüne çıkamadı. İçimizden bazıları bizim çeteyi bir edebiyat cemiyetine dönüştürme hayalleri kuruyorlardı. Başkalarının aklında siyasi bir hareket kurmak vardı. Üniversite öğrencileri içinden başlayacak bu hareket tüm topluma yayılacaktı. Bazıları ise Balzac'ın 13'lerin romanı adlı eserinde kendince yansıttığı şu baştan çıkarıcı fikre meyilliydiler. Sayıları az da olsa ortak davalara kendilerini adamış, ortak bir amacı paylaşan bir avuç cesur, yetkin ve en önemlisi hiç kopmayacak kertede kaynaşmış arkadaş dünyanın çehresini değiştirebilir. Ben de bu fikre uzak durmuyordum. İşin aslı bugün bile bu çocuksu hayal zaman zaman hoşuma gitmiyor değil. İyi de böyle bir mangayı nereden bulacaksın? İstediğin kadar ara, bu gezegen boş. Sonuçta bizim arkadaş grubumuz ne kulübe, ne edebiyat cemiyetine, ne siyasi partiye, ne de gizli örgüte dönüştü. Buluşmalarımız belli bir çerçeveye bağlı kalmayan, açık, bol, içkili ve bol dumanlı şamatacı niteliklerini korudular. Hemen her zaman Murad'ın ön ayak olması sonucu buluşsak bile aramızda hiçbir hiyerarşi yoktu. Genellikle onun köydeki eski evinin taraçasında toplanıyorduk. Kıyı ile yüksek dağlar arasında asılı duran bu yerden dünyanın sonuna tanık olacaktık. Dünyanın mı? Her halükarda bizim dünyamızın, bizim tanıdığımız haliyle ülkemizin. Bir adım daha atıyorum, bizim uygarlığımızın, Doğu Akdeniz uygarlığı. Cahilleri gülümseten, muzaffer barbarlıkların taraftarlarının, tek tanrı adına birbirine giren ve bizim kalın hatlarla çizilmemiş kimliklerimizi en büyük hasım olarak gören kibirli kabilelerin, müritlerinin dişlerini gıcırdatmasına neden olan bir terim. Arkadaşlarım farklı farklı dinlerdendi ve her biri önce kendi inancıyla, sonra da kibarca diğerlerininkiyle alay etmeyi bir görev bilir, kendini beğendirmenin bir yolu olarak görürdü. Biz bir istikbalin taslağıydık ama istikbal taslak halinde kalacaktı. Her birimiz çobanların yakın gözetimi altında kendi mecburi inancının çitleri içine sokulmayı kabullenecekti. Kendimizi Voltaire'ci, Camus'cu, Sartre'cı, Nietzsche'ci veya gerçeküstücü ilan etmişken kesin adlandırmalar, zengin bir şehitler listesi ve bunlara eşlik eden dini nefret duyguları uyarınca yeniden Hristiyan, Müslüman veya Yahudi olduk. Gençlik, ömrümüzün şafağı söküyordu derken gün batımına gelmiştik bile. Savaş yaklaşıyordu, radyoaktif bir bulut gibi bize doğru tırmanıyordu. Artık onu durdurma olanağı kalmamıştı. Tek yapabileceğimiz kaçmaktı. Bazılarımız ona hiçbir zaman bu adı vermek istemese de bu bal gibi bir savaştı. Bizim savaşımızdı. Tarih kitaplarında bizim adımızı taşıyacaktı. dünyanın geri kalanı için bilmem kaçıncı bir yerel çatışmadan ibaretti. Bizim için ise tufandı. Hassas mekanizmalara sahip ülkemiz su alıyordu, bozulmaya başlamıştı. Su taşkınları gelip geçtikçe onu onarmanın pek mümkün olmadığını keşfedecektik. Artık belleklerimizde yıllar trajedilerle, arkadaş topluluğumuz açısından da peş peşe gelen kopuşlarla ilişkilenecekti. İlk giden tüm ailesiyle, babası, annesi, iki kız kardeşi, büyük annesi birlikte naim oldu. Ülkenin son Yahudileri onlar değildi gerçi, ama o zamana dek kalmak istemiş o çok küçük azınlığın parçasıydılar. 50'li ve 60'lı yıllarda sürekli kan kaybına uğramışlardı. Yahudi cemaati patırtısız gürültüsüz damla damla erimişti. Bazıları Paris, İstanbul, Atina veya Lefkoşa üstünden İsrail'e gitmişlerdi. Kimileri de Kanada, ABD, İngiltere veya Fransa'ya yerleşmeyi tercih etmişlerdi. Naim ve ailesi ise Brezilya'yı seçmişti. Ama onlar diğerlerinden daha geç bir tarihte, 73'te gitmişlerdi. Annesiyle babası planlarını en yakın arkadaşlarına bile açmayacağına söz verdirmişler, o da sözünü tutmuştu. Bu konuda hiç içini dökmedi, en küçük bir imada bile bulunmadı. Onların gidişinden bir gün önce hemen her akşamki gibi Murat ve Tanya'nın köydeki evinde toplanıp sıcak şarap içmiştik. Ocak sonu veya Şubat başıydı, eski ev buz gibiydi. Küçük salonda bir mangalın etrafında birbirimize sokularak oturmuştuk. Herhalde her buluşmamızda olduğu gibi bin bir farklı şeyden, sevdiğimiz veya sevmediğimiz insanlardan, siyasi olaylardan, birkaç üçüncü sayfa haberinden, kısa süre önce ölmüş bir sinemacı veya romancıdan söz etmişizdir diye düşünüyorum. Sohbetimizin hangi konudan beslendiğini tabii ki hatırlayamıyorum. Buna karşılık yurt dışına gitmekten, göçten, ayrılıktan hiç söz edilmediğinden eminim. Çünkü bu olay beni o dönemde çok etkilemişti ve sonradan da sık sık o günü düşünmüştüm. Ancak ertesi akşam Naim'in gittiğini öğrendiğimizde o buluşma bize bir vedalaşma gecesi gibi gözüktü. Yine de tuhaf bir olay yaşanmıştı. Türlü çeşitli şeylerden söz ederken Tanya birden ağlamaya başlamıştı. Bu gözyaşları söylediklerimizle açıklanamazdı. Öyle ki nişanlısı Murat da dahil herkes şaşırıp kaldı. Neyi olduğunu sorduğumda öylesine hıçkırıyordu ki buna cevap verememişti. Sakinleştiğinde şöyle dedi: "Bir daha asla hep birlikte toplanamayacağız." Niye? Bunu bilmiyordu. Bu duygu birdenbire kesin bir gerçek gibi içime doldu ve ağlamaya başladım. O zaman Murat hem onu yatıştırmak hem de bir anlamda büyüyü bozmak için ertesi gün aynı yerde ve aynı saatte buluşmamızı önerdi. Kimsenin ağzından en ufak bir itiraz çıkmadı. İstisnasız herkes "yarın görüşürüz" dedi diye yemin edemem ama kastedilen buydu. Şafak sökerken ayrıldık. O sırada ilk arabamı satın almıştım. Kahverengi bir kaplumbağaydı ve Naim'i evine ben bırakmıştım. Bana tasarıları hakkında tek söz etmedi. İyi aydınlatılmamış ve ıssız yollarda baş başa kaldığımızda bile hiçbir şey söylemedi. Daha sonra yıllar sonra yazdığı bir mektupta annesiyle babasının o gece kendisini büyük bir endişe içinde beklediklerini anlatacaktı. Arkadaş grubunu terk etmemek uğruna onlarla birlikte gitmekten vazgeçeceğinden korkmuşlar ve onsuz mu gitmeleri yoksa yolculuğu başka bir güne mi ertelemeleri gerektiğini düşünmeye başlamışlardı. Eve girdiğinde ailesinden hiç kimse onunla konuşmamıştı. Ama sonuçta ailesiyle birlikte çekip gitmişti. Saflarımızda açılan ilk gedikti bu. Sonra sıra Bilal'e geldi. Onunki bambaşka bir gidiş şekliydi. Ölüm. İçimde ellerine silah alanları lanetleme isteği uyandığında Bilal'in anısı aklıma gelir ve bir iki istisna yapma gereğini duyarım. O saf bir varlıktı. Bir ruhun derinliklerinde nelerin barındığını hiç kimse kesin olarak bilemez. Ama ben Bilal'i yakından tanımıştım ve yanıldığımı sanmıyorum. Ruhen dengesizdi ama saftı ve hiçbir bayağılığı yoktu. Aramızda arkadaşlık, sevgi ve belirli bir suç ortaklığı vardı. Hatta birkaç ay boyunca en yakın arkadaşım oldu. Kısa ama yoğun bir dönemdi. Her gün buluşuyorduk. Ya o gelip beni alıyor ya da şehir merkezindeki bir kahvede randevu veriyordu. Ama saatlerce sokaklarda yürüyüp dünyayı yeniden kuruyorduk. Vietnam'dan, Bolivya'daki gerillalardan, İspanya iç savaşından, uzun yürüyüşten söz ediyorduk. Lanetlenmiş şairlerden, öldürülmüş şairlerden, Garcia Lorca'dan, El Mütenebbi'den, Pushkin'den. Sonra gerçi onlar kendilerini öldürmüşlerdi ama Nerval ve Mayakovski'den bahsediyorduk. Ayrıca aşklarımızdan da söz ediyorduk. Bir gün yürürken sağanak yağmura yakalanmıştık. Başlangıçta biraz oyun, biraz da çocukça bir yiğitlik gösterisi olarak umursamaz havalarda, göğüs dışarıda aynı şekilde yürümeye devam etmiştik. Ama birkaç saniye içinde sırılsıklam olmuştuk. O zaman utanmayı bir kenara bırakıp koşa koşa bir sayfanın altına sığındık. Taştan bir frizin üzerine oturduk. Sohbetin içinde ortak bir kız arkadaşımızın adı öne çıktı. Bugün bile aklımı karıştırıp parmaklarımın titremesine neden olan bir ruh çıplaklığı ve suç ortaklığı içinde söz ettik ondan. Daha sonra uzun dakikalar boyunca sanki içimizdeki çalkantıyı yatıştırmak ister gibi sessiz kaldık. Sonra Bilal bana sordu. Yanlış bir zamanda doğduğumuzu düşünmüyor musun? Sen ne zaman doğmak isterdin? 100 yıl, 200 yıl sonra. İnsanlık başkalaşım geçiriyor. Neye dönüşeceğimi bilmek istiyorum. Onun bu çocukça sabırsızlığı karşısında yaşlı bir bilge olduğum duygusuna kapılmıştım. Gidip bizi bekleyebileceğim bir bitiş çizgisi olduğunu mu sanıyorsun? Aç gözlerini. Zamanın ilerleyişi içinde sen hangi noktaya yerleşirsen yerleş, bir öncesi ve bir sonrası, arkanda kalanlar ve ufukta seni bekleyip ancak yavaş yavaş gün be gün yanına gelecekler olacaktır. Tek bir bakışta her şeyi birden kucaklayamazsın. Tabii Tanrı değilsen. Bilal bu sözleri duyunca oturduğu yerden aşağı atlamış, gidip bardaktan boşanırcasına yağan yağmurun altında dikilip deli gibi bağırmaya başlamıştı. Tanrı! Tanrı! İşte güzel bir meslek! Bu sohbetten 8 gün sonra Bilal ortadan kaybolmuştu. Artık beni aramıyordu. Arkadaşlarımızdan hiçbiri de ondan haber alamıyordu. Hepimiz sevgilisinin yanında olduğuna inanmıştık. Onunla sadece bir kez üniversitenin kitaplığında karşılaştım. Fotokopi çektirmeye gelmişti. Kısık sesle artık hiç görünmüyorsun diye sitem ettim. Parmağını dudaklarının önüne koyup sus işareti yaptı. Şşşt, talim yapıyorum. Eğer Tanrı olmak istiyorsan önce görünmez olmalısın. Birlikte son kez gülmüştük. Bir bildiri veya afişin fotokopisini yaptırmaya gelmişti. Yanına yaklaştığımda kağıtları gizledi. Ben de ısrar etmedim. Çıkıp tekrar bir kahve içmeyi teklif ettim. Bir bahane ileri sürüp gelmedi. Onu bir daha canlı göremeyecektim. Bir gün Kasım sonuydu. Ayın 30'u veya 29'uydu. Sabah erken Murat telefon etti. Kötü bir haberim var. Çok kötü bir haber. Önceki gün başkentin varoşlarından birinde iki silahlı grup arasında çatışma çıkmıştı. Giderek sıklaşan bu tarz olayları, kurban sayısı fazla değilse kanıksamaya başlamıştık. Murat'ın sözünü ettiği olayda çatışanlardan sadece birisi yaralanmıştı. Bu olayı radyoda duymuş, hiç üzerinde durmamıştım. Diğerlerinden farklı olmayan bir haberdi işte. Yaralanan ve kurtarılamayarak ölen kişi Bilal'miş. Onun silahlı gruplara katıldığını biliyor muydun diye sormuştum. Hayır diye cevap vermişti Murat. Kimseye söylememişti. Ama şaşırmadım. Sen de şaşırmamışsındır herhalde. Kendi payıma hiçbir şeyden haberim olmadığını, hiçbir şeyden kuşkulanmadığımı, hiçbir şey sezinlemediğimi itiraf etmek zorunda kaldım. Yakın arkadaşlarımdan birinin, bir şairin, bir idealistin, bir çapkının elinde makineli tüfek, karşı mahalleyi taramak için gece milislerine katılmak isteyeceği düşüncesi, işin doğrusu aklımın ucundan bile geçmemişti. Bilal'in ölümünden 6 ay sonra saflarımızda yeni bir gedik açılacaktı. Ben gidecektim. İkinci ayının sonu. Sayfa 37.